Ayrım 28.
Böyle bir bilgi birikimi içinde olan insana belli alanda faaliyet göstermek dar gelmiyor mu? Belli alanda diyorsunuz ama benim Henkel'in merkeziyle ilgili birçok başka sorumluluklarım var. Belli bir kısmının dünya çapındaki yöneticisiyim. Belli organizasyonların yöneticisiyim. Türkiye'nin genel müdürü değil, dünya çapındaki bir yöneticisiyim. Bu kısıtlı değil, oldukça geniş bir alandır. Zannedersem başka alanlardaki duygularınızı TESEV'deki, TÜSİAD'daki çalışmalarınızla tatmin ediyorsunuz. Aynen öyle. Hiçbir zaman tek boyutlu bir iş adamı olarak kalmayı düşünmedim. Tek taraflı profesyonel kalmayı da düşünmedim. Bir insan çevresiyle, işiyle bir bütündür. Ben sadece işimi bilirim derseniz insan biraz eksik kalıyor. Profesyonellikle ilgili Türkiye'de dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ama Türkiye profesyonelliğe geçişi yaşıyor. Şirketler büyüdükçe patron şirketinden profesyonelliğe zorunlu olarak geçiliyor. Onun için profesyonellik odak altında kalıyor. Geçiş dönemi önemli. Profesyonellik tam oturduktan sonra bütün dünyada bilinen kuralları geçerli oluyor. İşi kuranların, yani paranın sahiplerinin yavaş yavaş işten uzaklaştıkları bir dönem oluyor. İşi kuranların yapması gereken paranın genel gidişatıyla ilgilenmeleri, işin gidişatını uzmanlarına bırakmalarıdır. Şunu da söylemek istiyorum. İlla ki paranın sahibi işten uzak kalsın demiyorum. Profesyonel yetenekleri varsa kalsın tabii ama profesyonel statüyle kalsın. Fark nedir? Her paranın sahibine söyleyemem ama profesyoneller daha uzun vadeli işlere bakıyorlar. Patronlar duygusal mı oluyorlar? Bunlar iki insan. İşi kuranla işi götüren arasında bir kişilik farkı var. İşi fikre getirip para yatıran, emek sarf eden, büyüten kişi var. Bundan sonra paranın sahibi kim olmuş önemli değil. İşi kurduktan sonra oğluna geçmiş artık önemli değil. Her şirket için ayrı bir yönetim tarzı var mıdır? Kalite çemberleri, standartlar ne derece önemli? Her şirket için değil, her pazar için yönetim tarzı vardır. Çok radikal biçimiyle söyleyeyim size. Özelliği olan, malı üreten ve müşteriye çok yakın temasla mallarını satan firmaların çok desantralize, yani ademi merkeziyetçi, çok inisiyatif kullanan bir yönetim atmosferi geliştirmeleri gerekiyor. Ama diyelim ki çelik sanayisi hiçbir teknolojisi yok. 1 kilo çelik dünyanın her bir tarafında 1 kilo çelik. Satışlardaki küçük kar marjlarına dayalı bir endüstri. Burada hiçbir inisiyatife ihtiyaç yok. Değişmez bir maliyet içinde çalışsalar yeterli. Spesiyalite ile komedyat, yani harc alem mallar arasındaki yönetim tarzı ayrıdır. Yalnız dünyada değişen şu var. Bilgi toplumu olma ve haberleşmenin çok hızlı akması, herkesin birbirinin pazarından haberdar olması sonucunu doğuruyor. Artık pazar eskisi gibi üreticinin pazarı değil, ancak müşteriye özel bir servis veya mamul satış imkanı bulabiliyor. İnisiyatif, yaratıcılık, bireysel kabiliyet fevkalade önem kazanıyor. Tabii ki firmaların yönetimlerinin buna doğru gitmesi lazım. Sizin söylediğiniz kalite çemberleri, toplam kalite gibi kavramların altında yatan firmadaki mümkün olan en fazla sayıdaki elemanın katkıya, müşteriye ve hizmete odaklanmasıdır. Mesele metrolink halinde çalışmak, hiyerarşileri azaltmak veya hiyerarşik yapıları sadece koçluk, yön gösterici, istikamet verici gibi karar alıcılık konumunda bırakıp bütün inisiyatifi, büyük ölçüde de kararlılığı bireylere bırakmaktır. Bütün dünya böyle bir yönetime gidiyor. Bu kadar önde ve başarılı olan biri olarak herhalde çok teklif alıyorsunuzdur. Çok ilginçtir ama teklif almıyorum. İstemiyorum ama böyle tekliflerle karşılaşmıyorum. İsmim o kadar Henkel'le bütünleşti ki ve özdeşleşti ki kimse bu kapıyı açmıyor. Herhalde bu hiçbir yere gitmez diyorlar. Belki benim durumum çok özel ama ben profesyonel arkadaşların firma değiştirmelerini normal karşılıyorum. Bu rekabetin bir sonucudur. Türk Henkel'in bugünkü yere gelmesinde ve kültüre sahip olmasında 28 yıllık bir katkım var. İleriye ait projelerde de bir katkım var. Sizi etkileyen çok enteresan bir olay oldu mu? Benim profesyonel hayatım taş taş üzerine koyarak gelişmiştir. Bir olayın etkisiyle gelişme göstermedi. Ders alınacak bir hatıranız vardır herhalde. Erken çağlardan itibaren pazarın yapısıyla firmaların yapısının birbirini tutmadığını hissetmeye başlamıştım. Firmalar sert yapılı, aşırı hiyerarşik, karar mekanizmaları çok belirgin, iş tarifleri fevkalade sabit bir yapı içindeydiler. Adeta askeri bir yönetim, hala da var öyleleri. Halbuki pazar, yani piyasa, müşteriler fevkalade oynak, değişken. Bu kireçleşmiş yapıyla bu pazarın uzlaşması çok zor. İnsanların daima o hiyerarşiye karar sistemine adapte olması bekleniyor. O insanların iş tariflerine uyarak çalışma meselesi bozulmadı. Firmayı makine gibi görüyorlar. Halbuki firmalar vücut gibi. Vücut nasıl dış koşullara göre kendini adapte ediyor, firmalar da öyle. Bir zamanlar beraber çalıştığım arkadaşlarım, sen bugün bir şey söylüyorsun, bir hafta sonra tam tersini söylüyorsun, diyorlar. Bu gözlemi nasıl yapıyorsunuz? Çarşı pazar geziyorsunuz, gazete okuyorsunuz, etrafınızdaki insanları gözlüyorsunuz. Her profesyonelin yaptığı şeyler. Kimya, şimdi ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de temel bir sanayi. Üretim konusunda temel yatırımlar olacak mı? Kimya sanayini ikiye ayırmak lazım. Ana kimyasal sanayi, yani petrolden elde edilen maddeler gibi. Bir de bu maddeleri kullanarak özel kimyasal maddeler üreten sanayi. Ana kimya sanayinde Türkiye'de Petkim var, alüminyum tesisleri var. Özel kimyasallara gelince piyasanın dinamizmine bakmak lazım. Türkiye'de potansiyel yok mu? Var, sürekli yatırım yapıyoruz zaten. Henkel'in Almanya'daki genel merkezinde icra kurulunda bulunuyorsunuz. Henkel kimyanın dışında cazip bir alan bulursa o alana da girer mi? Hayır, girmez. Maddenin oluşumunda bir bilgi birikimimiz var. Bizim maddeyi oluştururken bir de kullandırırken verdiğimiz bir bilgi birikimimiz var. Mesela tekstil sanayine kimyasallar veriyoruz. Bir de onu nasıl kullanacağı konusunda bir teknisyen arkadaşımızı gönderiyoruz. Kozmetik sanayinde de böyle. Formülasyonlar veriyoruz. Bilgiyle beraber malları satıyoruz. Eskisi gibi ürettik, üzerine kar koyduk, sattık mentalitesi kalmadı. Bilgi satıyorsunuz. Bilgi satmadığınız zaman commodity satıyorsunuz. Dünyada üretilen tüm mamullerin %25'i ham madde ve işçilik, %75'i bilgidir. Apollo 16'nın Ay'a gittiğindeki elektronik bilgi seviyesi bugün artık çamaşır makinesinde. Artık üretimde kullanılan, içine konulan malzeme dışında bilgiye bakmak lazım. Sorumluluk bilinci. FTSE 4, Good da ne? Başında FT var diye hemen benimle bir bağ kurmayın. İnternet veya kredi kartı giriş şifremde değil bu. Madem yeni bir dönem diyoruz, öyleyse zihnimizi yeni kavramlara da hazırlamamız gerekiyor. Bu bir endeks. Muhtemelen pek yakında en az toplam kalite kavramı gibi gündemimize alacağımız bir olgu, uğraş alanı, sosyal sorumluluk. Financial Times, Avrupa'da en saygın 750 şirket arasında yaptığı araştırmada en fazla önem taşıyacak kavramlar sıralamasında sosyal sorumluluğu nitelikli çalışanlara yönelmeden sonra ikinci sıraya yerleştirmiş. Artık yatırımcılar, hatta müşteriler şirketlerin karlılıkları ve ürün standartlarının yanı sıra sosyal sorumluluğuna da bakacaklar. Bu önemli bir tercih nedeni olacak. Bu bağlamda bir haber. Bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Arge, sosyal sorumlulukta Avrupa'nın en iyi 3 şirketi arasında seçildi. Önümüzdeki hafta Geleceği Şekillendirmek başlıklı ödülü Avrupa Parlamentosu verecek. Buradan biraz daha geniş bir konuya geçmek istiyorum. Good Governance, yani yönetişim kavramını Türkiye'ye TÜSİAD getirdi. Yönetişimin ayaklarından biri de sosyal sorumluluk. Yönetişimin diğer önemli unsuru ise ahlak. Bu konuda çalışmalar sürüyormuş. Şu anda yönetişimin standartları belirlenmeye ve kurumsallaşmaya çalışılıyor. İyi örnekler seçilerek kavramların teşvik edilmesine uğraşılıyor. Peki, teşvik nasıl olacak? Muhtemelen kalite ödülü gibi bir ödülün tahsisiyle. Avrupa Parlamentosu bu alana kaliteden daha fazla önem veriyor. Bu durumda yakında iş dünyasının ahlaklıları da seçilebilecek. Niye olmasın? Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, IPRA, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son toplantısında da yine konu buydu. Kurumların itibarını, sosyal sorumluluğunu ve gündemdeki yerini önümüzdeki benzeri toplantılarda da devam ettirmesi bekleniyor. İtibar, marka değeri veya hisse değeri kadar kıymet yüklenecek yeni bir değer veya standart. Başarıyı tarif edebilir misiniz? Bir öğrencinin sınavdan 10 üzerinden 10 alması başarı değildir. Her sınavda aynı sonucu tekrarlamak alışık olunmayan bir derecedir. Alışık olunmayan bu sonuca ulaşırsa belki başarı denilebilir. Başarıda olağan dışılık vardır. Daima bir adım önde, daha saygın, daha imrenilen. Sözünü ettiğim kişi bir öğrenci değil. 70 yılı aşkın bir dönemde, fırtınalı bir coğrafyada, dalgalı bir toplumda kendini ispat etmiş bir iş adamı. Sadece iş adamı değil, bir yazar, bir kültür insanı, bir eğitmen, bir siyasetçi. Ahmet Aydın Bolak. 2 yıldır sessizliğini bozmadı. Türk Petrol Grubu olarak Türkiye'de birçok yeniliğe imza attı. Sigortacılıktan mağazacılığa, petrolden gıdaya, farklı alanlarda kendini ispat etti. TÜSİAD kongrelerinin daima divan başkanı, Koç Holding'le hiç ilgisi olmamasına rağmen Türk Eğitim Derneği'nin doğal başkanı gibi uzun süreli yöneticiliğini yapmasının yanı sıra kültür alanlarında daima o varlığını gösterdi. 5-6 yıl evvel bir TÜSİAD kongresinde yaptığı çıkışla bir kere daha gündeme gelen Aydın Bolak, grubunun zora girmesiyle kendi kabuğuna çekildi. Onunla ilgili birçok şey anlatılabilir. İş adamlığından eğitim faaliyetlerine, kültürel oluşumlardan sosyal etkinliklere kadar mercek altına yatırılması gereken bir şahsiyet. İş adamlığı ile tanıdığımız Bolak'ın politik etkinliği de var. Kamuoyunun önüne CHP milletvekili olarak çıktığı dönemde de bildiklerini çekinmeden söylüyordu. Hatta bu yollu bir hatırası var. 60 ihtilalinden sonraki bazı gelişmelerden Aydın Bolak da rahatsızdır. Bir de CHP içinde yaşananlar vardır. Bir gün İsmet Paşa'ya "sizden utanıyorum" diye rahatsızlığını açıklar. Yönetim konusunda otoriter bir yapıya sahip olan İnönü, Bolak'ın bu çıkışlarına "bir yaptırım uygulamaz, Hizip adamı değilsin" diyerek kızar ama ondan çekinmez. Çıkışlarına ve düşüncelerini çekinmeden söylemesine rağmen Bolak her zaman dengeli olmasını bildi. 12 Eylül'den önce defalarca Alparslan Türkeş'in ve diğer siyasilerin yanında yemekli toplantılara katıldı. Birlikte göründü. Buna rağmen askeri harekattan sonra bu birliktelikleri tespit eden resimlere göre siyasilerin yanında yer alanlar en azından Mamak'a çağrılıp soruşturmaya tabi tutuldu. Aydın Bolak ise çağrılmadı. Aydın Bolak'ı daha yakından tanıtan TRT'de yaptığı sohbetler oldu. Bir iş adamından az beklenen bir kültür birikiminin meyveleri, özlü konuşmalardı bunlar. Boğaziçi grubu adıyla Türkiye'nin siyasi ve kültürel yapısıyla ilgili bir grup akademisyen ve fikir adamıyla ilginç çalışmalar yürüttü. Bunların içinde yeni bir anayasa taslağı da yer alıyordu. Boğaziçi grubu olarak farklı sosyal etkinlikler yapan bu platform, Bolak'ın sessizliğe bürünmesiyle bir araya gelemez oldu. İyi bir koleksiyoncu olarak tanıdığımız Bolak, Türkiye'nin en geniş katılımlı ve en etkin musiki cemiyetinin kuruluşuyla uğraşıyordu. Ünlü iş adamları, sanatçılar ise akademisyenlerin yer alacağı Türk musikisine hizmet edecek bir yapılaşma olacaktı. Haliyle bu oluşumda AKİM kaldı. Kuruldu ama etkin olamadı. Ahmet Aydın Bolak'ın hayatını ele aldığımızda ortaya çıkan özelliklerden biri de yeni yeni telaffuz edilen kurumsal kimliktir. Vehbi Koç'un "Bu ülke varsa ben varım" sözünde şekillenen toplumun değerleriyle iş adamının değer kazanacağı gerçeğinin bir örneği de Bolak'tır. Yaptıklarını, yazdıklarını bu kavramla daha iyi anlayacağız. Onu daha iyi tanımak için baş eseri olarak gördüğüm Hayatın Öğrettiklerini okumak gerekir. Piyasayı yabancılara bırakamazdık. Kurumsal sorumluluk ve toplumsal bilinç için bir de genç bir örnek vermek istiyorum. Bir soruyla başlamak istiyorum. Büyük bir şirketin sahibi olsaydınız, çocuklarınızı şirketin bünyesine nasıl katardınız? Zor bir soru. Onca profesyonel arasında patronluk kimliğine zarar vermeden basamakları çıkmak ve ilişkileri zedelemeden var olmak zor. Ahmet Zorlu'nun kızı Şule Zorlu'nun grup içindeki varlığına bakınca bunu düşünmeden edemedim. Zorlu bir tekstil devi. Korteks ile dünya liderliğini oynuyor. Tekstilde en fazla ihracatı gerçekleştiren şirket. Vestel ile elektronikte önemli bir pazar payına ulaşırken apayrı bir alanda Denizbank ile yeni bir marka oluşturdu. Grubun yeni kuşağı Şule Zorlu ile konuşurken bütün bunları sormak istiyoruz. Ama o ısrarla profesyonellere yönlendiriyor soruları. Babası serbest bırakmış tercih hakkını kullanırken. O da grubun en yeni alanı finansı seçmiş. Anadolu Kredi Kartları, AKK, özel ilgi alanı. Çoğumuzun duymadığı bir şirket olan AKK ile lojistik destek sağlıyor sektöre. Denizbank'ta aktif görevi var. Fakat bu konudaki soruları genç genel müdür Hakan Ateş'e bırakıyor. Bence genç bir profesyonel Ateş'le sohbetimizdeki satır aralarından çıkarılacak dersler var. Hakan Ateş, Zorlu grubuna gelmeden önce Moskova'da özel bir bankanın başındaydı. Ahmet Zorlu'ya uzun bir mektup yazıyor. Düşüncelerini, ideallerini, çalışma tarzını anlatıyor. 7 sayfalık mektubunda. Zorlu bu mektuptan etkilenmiş olacak ki bu genç adamı bankasının başına getiriyor. Bankacılık sektöründeki onca çalkantıya rağmen yerini koruyor Ateş. Denizbank 3 ay önce Esbank'ın sahibi olduğu SV'ni satın aldı. 2002 yılında hedef 50 şubeli bir banka olma hedefini yukarı çekerek konjonktür gereği 122 şubeye ulaştı. Tehditkar ortama rağmen vaktinden önce gelişen bir banka oldu. Yani finans sektöründeki toz duman arasında hızla büyümeye devam ediyor. İşin arka planına baktığımızda iki şey görülüyor. Zorlu'nun bir kurum yaratmak felsefesi ve profesyonellerin kararlı adımları. Son 12 yılda 22 bankanın kapatıldığı, fona devredildiği ortamda yabancılara bırakılan finans alanını doldurma niyeti ilginç. Ateş piyasayı yabancılara bırakamazdık diyor. Türkiye'deki hızlı şubeleşmeyi buna bağlıyor. Bir ikinci adımda her ülkede bir şube hedefi. Büyürken koydukları ilginç noktalar da var. Bankanın sahipleri büyüme oranında sermaye desteği sağlıyorlar. Bir diğeri de masraflar. Bankacılık sektörü yüksek ücretlerden oluşuyor ve altyapı harcamaları da sektörün üstünde. Denizbank'ın şu anki yönetim binası Ege Bank, Sümer Bank'ın da daha önce kullandığı Esentepe'deki bina. Şu anda Denizbank tarafından kiralanmış durumda. Bu konuda bankanın koyduğu ölçü şu: masraflar %2'yi geçemez. Nike'ın hassasiyeti. Benetton, çocuk işçi çalıştırdığı için Türkiye'deki fason üretim merkezlerini uyarmıştı. Meğer bu hassasiyet artık dünyada vazgeçilmez bir uygulama haline gelmiş. Sadece çocuk işçi değil, gayri sıhhi üretim merkezleri de büyük şirketlerin denetiminde. Bunun ilginç örneklerini her geçen gün görüyoruz. Nike'ın Türkiye'deki üreticilerinden biri olan Ahmet Aydın'ın daha önce sahibi olduğu Örsan'ın Çorlu ve Baba Eski'deki tesislerine geçen hafta Nike'ın Amerika ve Avrupa bürolarından yetkililer geliyor. Maksat tesisleri incelemek, siparişlerle ilgili bazı noktaları görüşmekti. Çünkü Örsa, Nike'ın alım yaptığı dünyanın değişik yerlerindeki 300 firma arasında ilk 4'e girdi. Bu başarıyı da bir yıl içinde gerçekleştirdi. O yüzden daha fazla incelenmeye ve dikkate alınmaya başlandı. Nike'ın yetkilileri sadece ürünlere bakmıyorlar. Etrafın temizliğine, çalışanların durumuna ve en önemlisi de gürültülü yerlerde çalışanların kulaklık takıp takmadıklarına bakıyorlar. Hatta yasal sınır olan 65 desibelden daha düşük olan yerlerde bile kulaklık kullanılmasını istiyorlar. Bu arada işçiler kulaklık için ilginç bir yöntem geliştirmişler. Kulaklık yerine Walkman takıyorlar ve neşeli bir müzik dinliyorlar. Hem gürültüyü önlüyor hem usul yerine gelmiş oluyor. Şimdiye kadar standartlar konusunda ağır hareket eden sanayicilere duyurulur. Standartlar yetmez. Yükselen değerler denilen yönden çevre ve sağlık duyarlılığı da uyulması gereken önemli noktalar arasında, bilginiz olsun. Buna benzer bir uygulamayı Tahsin Yazan'ın GT Tekstil firmasında gördüm. Yabancılar sözleşmelerine kalite standartlarının yanı sıra temel insan haklarıyla ilgili unsurlar eklemişler. Ana diliyle konuşma hakkı, ibadet hakkı, kıyafet serbestliği gibi. Değişime ve gelişime inan. Sen değişirsen dünya da değişir. Westminster Manastırı'nın bodrumunda bir Anglikan piskoposunun mezarının üstünde şunlar yazmaktadır. Genç ve hür iken, düşlerim sonsuzken dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca dünyanın değişmeyeceğini anladım. Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu. İyice yaşlandığımda artık son bir gayretle sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu da kabul ettiremedim. Şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim. Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla memleketimi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir, belki dünyayı bile değiştirebilirdim. Terlik deyip geçme. Japonların ünlü yorumunu bir kez daha aktarmak istiyorum. Kriz iki kelimeden oluşuyor. Kargaşa ve fırsat. Uzak Doğu ve Rusya krizi pek çok şeyi öğreten birer tecrübe oldu. Bunun en önemli yansımalarından biri de Türkiye'deki pek çok iş adamının yeni pazarlara ulaşmasıdır. Hem de örnekler bir iki değil, yüzlerce. Fazla Özalp, sanatkarlıktan sanayiye, ustalıktan iş adamlığına geçmiş ilginç bir örnek. Keşke diyebileceğim fırsatım bile olmadı diyecek kadar da hayatı dolu dolu yaşamış bir genç iş adamı. 33 ülkeye ulaşan ihracat rakamları şimdilik 100 milyon dolarlarla ifade edilmiyor. Ancak böyle bir potansiyeli gösteriyor. Aslında terlik gibi bir ürünü pek çok kişi göz ardı eder. Fakat iyi değerlendirilince başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Pek çok üründe olduğu gibi Özalp buna iyi bir örnek. Özalp bu gelişmesinde sadece potansiyel pazarları değerlendirmekle yetinmedi. Alanında yapılabilecekleri de yaptı. NATO ülkelerinde askeri ihalelere girmek için gerekli AQUAP belgesini alması gibi. Bu belgeyi alan ilk ve tek Türk şirketi Özalp.